1940 senesi kışıydı. Dikkat edin, 1940 dedim. O zaman harp çıktı, devam ediyordu. Fakat henüz yalnız batıda, ben hapishane kaleminde evraklarla uğraşıyordum. Amirim olan hapishane katibi, postadan yeni gelmiş resmi evraka bakıyordu. Oo dedi, gözün aydın, üstadın geliyormuş. Üstad da kim? Hiçbir üstadım falan yoktu. Hadi hadi numara yapma. Canım Nazım Hikmet ister. Senin bir üstadın sayılmaz mı? İnanamadım. Elinde tuttuğu müzekkereyi uzattı. 14 Mayıs 1966 tarihinde bitecek olan ceza süresini doldurmak üzere tutuklu Nazım Hikmet idarenizde bulunan cezaevine naklen gönderiliyor. Evrakta bundan sonra izahat da geliyordu. Siyatikten rahatsızmış, Bursa'nın eskiden beri şifalı olarak tanılan banyolarından istifade ettirilmek üzere. Bana hapishane bahçesinde dikilmiş zambakların yeşil yaprakları üzerindeki karlar erimiş gibi umumi afla serbest bırakılmışım, cezamın bitmesine kadar olan yıllar birden tükenmiş gibi geldi. Herkes gibi ben de ona gıyaben hayrandım ve herkes gibi kim bilir neden ona kızıyordum. Herkes gibi kendini bilmeden onu seviyordum. Muazzam koca şair. İdareden usulacık çıktım. Hapishanede şiir yazan, kendilerini şair sanan bizler üç kişiydik. Necati, İzzet ve ben. Fakat birincilik bendeydi. Ne de olsa yazdıklarım basılıyordu. Koşmamak için kendimi zor tutuyordum. Necati'nin koğuşuna gittim. Necati, Nazım İstanbul Tezifhanesi'nden tanıyor. Hakkında efsaneler anlatıyordu. Mesela Nazım ağlayan bir çocuğu kucağına alır almaz çocuk hemen susuyormuş. Başka şeyler de anlatıyordu. Güya Nazım fakir bir semtin şöyle alelade kahvesine dalarmış. Sokulurmuş bir serserinin yanına. Cebindeki parayı çıkarıp maluma para içinde yüzermiş. Nen var nen yoksa çıkar bakalım dermiş. Adamcağız şaşkın birkaç metrelik çıkarırmış. Niye bu kadar az diye sorarmış Nazım. Adam susup boynunu bükermiş. Nazım da versene bütün paranı dermiş. Sonra paraları birbirine karıştırır. Yarı yarıya bölüşürmüş. Al kardeş. Necati bana bu hikayeyi o kadar anlatmıştı ki ben dayanamadım. Günün birinde Nazım'a bunun doğru olup olmadığını sordum. Nazım öfkelendi. Sonra da ciddi ciddi cevap verdi. Yemin ederim ömrümde böyle enayilik yapmış değilim. Fakat efsane ilgi çekici. Biz sosyalistler işte böyle düşünüyorduk. Nazım'ın geleceğini duyar duymaz Necati bir çocuk gibi ellerine çırpmaya, sıçrayıp toplamaya başladı. Yaşasın sonradan aman dedi sakın ha. Şiirmiş, soruymuş, canını sıkma. Bundan hiç hoşlanmaz. Kılısını pırtısını toplar başka koğuşa gider. İzledi de tembih et. 2 saat geçmeden bütün hapishane öğrenmişti. Nazım'ı getiriyorlar. Aradan birkaç hafta geçti. Yine böyle kurşuni, sisli bir sabah. Evrak karıştırıp pencereden karla örtülü yeşil zambak yapraklarına yine bakarken Necati nefes nefese kaleme geldi. Nazım Hikmet'i az önce getirdiler. İyice hatırlıyorum. Kalemimi elimden düşürdüm. Müdürün yanına soktular. Ona senden bahsettim. Gel şimdi neredeyse avluya çıkaracaklar. Bunları nefesi kesilerek bağırıyordu. Elimi kaparak beni neredeyse çekmeye başladı. O kadar heyecanlıydım ki başım dönüyordu. Onu Benerji, Jokont, Bedrettin destanlarını yazan insanı şimdi görecektim demek. Hapishane müdürü kapısının yanında beton döşemede eşyası duruyordu. Bir battaniyeye sarılı yatak dengi, eski meşin bavul, sepet. Hayretler içinde kaldım. Demek bizde alelade fanilerde olduğu gibi onun da bavulları, sepeti, döşeye varmış. Demek o da şiir yazmasının ötesinde bizimki gibi basit günlük işlerle uğraşıyormuş. Ömrümde canlı dahiler görmüşüm gibi bir dahiyi normal insanlardan çok farklı düşünüyordum. Onun bir heykel gibi heybetli kapıdan çıkacağını zannediyordum. Başında papağa olan bir put gibi, hayır papak değil, tüylü bir koyunu karnından yarıp başına geçirmiş bir put, şiirlerinde yazdığı gibi. Kapı açıldı, gülümseyerek çıktı, göz göze geldik. Mavi gözlerinde, gülümsemesinde tertemiz, apaçık, çocuksu bir şey vardı. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşünürmüş gibi durakladı. Sonra Necati'yi gördü, ona doğru gitmek istedi. Fakat Necati Nazım'a doğru koşarak beni takdim etti. Nazım askerce topuklarını birleştirerek ve yüzüne ciddi bir ifade vermeye çalışarak kendini takdim etti. Ben Nazım Hikmet. El sıkıştık. Bu arada da müdürün kapısı önünde hayli kalabalık toplandı. Onu başka hapishanelerden tanıyanlar, adını işitmiş olanlar onu karşılamaya koştular. Tanıdık bir yüz görünce Nazım hemen ona doğru koşuyor, kucaklaşıyor, öpüşüyordu. Uzun bir ayrılıktan sonra kardeşini veya oğlunu görmüş birisi gibi. Sen de buradasın demek ha? Vay canına. Temizin ne oldu? Red ha? Kör olası. Bu da Çankırı'dan sonra olmuş herhalde. Yazık yazık. Geçmiş olsun. Evden yardım ediyorlar mı? Bak bu iyi işte. En nihayet onunla yalnız kalınca şiirlerimi okumamı ısrar etti ve sizi dinliyorum dedi. İlk mısrağımı bitirir bitirmez. Tamam canım kardeşim anlaşıldı diye sözümü kesti. Bundan sonrakini oku. Halbuki bilhassa ilk mısrağıma hapishaneden çok güveniyordum. Hepsinden çok güveniyordum. Fakat ne yapalım? Başka bir mısra okumaya başladım. Birinci satırı okudum. Hiçbir şeye benzemiyor. Kan beynime sıçradı. Bir şiir daha berbat. Ben artık daha fazla okuyamıyordum. Canım kardeşim bu edebi zatturtun ne değeri var? Tabiri hoş görün. Bu laf tumturağının değeri ne? Hissetmediğiniz, bilmediğiniz bir şeyi yazıyorsunuz. Allah aşkınıza bu gülünç halinizle kendinizi teşhir ettiğinizin farkında değil misiniz? Nazım konuşmaya devam ediyordu. Sözlerine ikide bir realizm, sosyal realizm, sanat ve hakikat deyimleri karışıyordu. Gözümün önünde İzzet ve Necati. Hakkımda ne düşünüyorlar acaba? İyi ki bu imtihan onlar olmadan yapıldı. Nazım halkı deri kaplı bir siyah defter çıkardı. Ve şu teklifte bulundu. Şimdi benim şiirlerimi dinleyiniz. Fakat tenzilatsız, nezaketsizce, acımadan, insafsızca tenkit edilmem şartıyla. Ben de tamam ilham dolu, harikulade vizinli Hazer Denizi veya Salkım Söğüt gibi şiirleri dinleyeceğimi zannettim. Fakat bunlar yine basit, her günkü eda ile yazılmış sözler dinledim. Okuyor, arada sırada bana bakıyordu. Gözlerini bana kaldırıyordu. Şeytan kulağıma bu kadarını ben de yazabilirim diye fısıldadı. Okuması sona erince gülümsedi. Piposunu tüttürdü ve fikrimi sordu. Ben de şiirlerinin harikulade olduğunu söyledim. Oysa bana şüpheli şüpheli baktı. İnanmamış olacaktı. Bana karşı pek de insaflı davrandınız dedi. Piposunu birkaç defa dumanını savurarak çekti ve devam etti. Benim de çalışmak ister misiniz? Hiç şüphesiz sanatta istidadınız var. Ben şiirlerinizi fazla sert tenkit ettim. Kusura bakmayın fakat iş sanata dayanınca hiç şakaya gelemem. Umumi kültürünüzü ele almak isterim. Dayanabilir misiniz? Önce Fransa, sonra felsefe ve ekonomi politik dersleri. Ben ancak başımla tasdik edebildim. Yorulmadan, yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Söz. O elini uzattı. Yemin eder misiniz? Ediyorum. Aman ne iyi. O da memnun bir eda ile piposunu tüttürmeye devam etti. İşte karşılaşmamız böyle oldu. Böylece talebesi oldum. Size anlattığı hikayenin manası tamamen doğrudur. Uydurmuyordu. Ben de ona kendimden fazla inanıyordum. Şiirlerimi sonradan yok ettim.